Meclis gündemi.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Meclis Gündemi programına hoş geldiniz sevgili dinleyenler. Program yapımcıları Murat Baran ve Arzu Yaman, program danışmanı Hakkı Kurban ve ben Tülin Bilen. Kumanda başında sizlere sesimizi Recep Özlem iletiyor. Sevgili dinleyenler, sorularınız ve yorumlarınız için bize +90 312 telefon 463 34 19 +90 312 alan koduyla 463-34-21 numaralı telefonlarımızdan ulaşabilirsiniz. Bu hafta program konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi, Anayasa Komisyonu Başkan Vekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya ve gazeteci Hakkı Kurban. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
Sayın Kurban, sizinle başlayalım. Ankara'da gündem bir hayli yoğun. Bu yoğunluk meclise nasıl yansıyor? Milletvekilleri bu hafta hangi konulara odaklandı?
Evet, politikadan ekonomiye, diplomasiden savunmaya kadar hemen her alanda bir yoğunluk olduğunu gözlemliyoruz. Şüphesiz milletvekilleri de bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Hı hı. Ekonomideki yoğunluk Plan ve Bütçe Komisyonu'na yansımış durumda. Çünkü 2019 yılı bütçesi değerlendirilmeye başlandı. Dün tüm üzerindeki görüşmeler yapılmıştı. Bugün de Meclis Başkanlığı bütçesi ve Cumhurbaşkanlığı bütçesiyle görüşmeler devam ediyor. Yarın Milli Savunma Bakanlığı'nın bütçesi değerlendirilecek ve bu ay boyunca Kasım ayı içerisinde de bütçe görüşmeleri devam etmiş olacak. Daha sonra Aralık ayında da genel kurula gelecek bütçe. Böyle bir görüşme takvimi var. Bunun yanı sıra KİT komisyonu değerlendirmelerine ve denetimlerine devam ediyor. Bugün Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın hesapları komisyonca değerlendirildi. Dilekçe komisyonunun gündeminde alt komisyonlar oluşturulması planlanıyor. Çok sayıda başvuru geliyor dilekçe komisyonuna ve bunlarla ilgili bazı araştırmalar ve çalışmalar yapılacak. Bunun için komisyonlar oluşturuluyor. Komisyonlarda çıkacak görüş ve önerilere göre de ilgili kurum ve kuruluşlar bilgilendiriliyor ve bu çerçevede çalışmalar yapılarak vatandaşların beklentileri karşılanmaya çalışılıyor. Bunun yanı sıra Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu var. Burada da kırsal alanda kadının güçlendirilmesi ve kadın girişimciliğinin desteklenmesi alt komisyonu var. Onun taslak raporu hazırlandı ve bu komisyonda geçen dönemden itibaren çalışan bu alt komisyonun raporunu değerlendiriyor bugün. Meclis Genel Kurulu'nun gündemine baktığımızda biraz sonra da Sayın Özkaya ile konuşacağız. Özellikle olağanüstü hal döneminde kanun hükmünde kararnameler çıkartıldı. Bunlar özellikle FETÖ ile mücadele kapsamında önemli işlev gördü. FETÖ ile bağı olanların devre dışı bırakılması, bunlarla mücadele edilmesi kapsamında onların değerlendirmesi yapılıyor. Dün 701 sayılı kararname ele alınmıştı. Bugün de görüşmeleri genel kurulda devam ediyor. Bunun yanı sıra tabii bunlar rutin gündem maddeleri, milletvekillerinin gündemi bir hayli yoğun çünkü gündemdeki diğer gelişmeleri de takip ediyorlar. Pazartesi günü Cumhuriyet Bayramı'ydı ve hep birlikte coşkuyla kutladık. Bunu taçlandıran bir proje de hayata geçirildi. İstanbul Havalimanı törenle hizmete açıldı. Dünyanın en büyük havalimanı. Şüphesiz milletvekilleri bu gelişmeyi de yakından takip ettiler. Bunun yanı sıra tabii yerel seçime artık 5 aylık bir süre kaldı. Siyasi partilerde aday belirleme çalışmaları yavaş yavaş başlıyor. Bunlarla ilgili süreç önemli. Milletvekilleri de Ankara'daki çalışmaları kadar seçim bölgelerine de giderek bir anlamda vatandaşlarla hem onların değerlendirmelerini alıyorlar hem de beklentilerine yanıt vermek adına çalışmalarını yürütüyorlar. Kısacası yoğun bir gündemin milletvekillerinin ajandasında olduğunu söylemek mümkün.
Sayın Özkaya, size gelecek olursak eğer, siz AK Parti'nin hukukçu milletvekillerinden birisiniz. Yıllarca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatlığını yaptınız. Halen Meclis Anayasa Komisyonu Başkan Vekilisiniz ve aynı zamanda AK Parti'nin Merkez Disiplin Kurulu Sekreterliğini yapıyorsunuz. Dolayısıyla mecliste görüşmeleri devam eden ve olağanüstü hal döneminde bazı tedbirlerin uygulamaya konulmasına imkan sağlayan kanun hükmünde kararnamelerle ilgili tartışmaları en yakından takip eden isimlerdensiniz. Öncelikle bu kanun hükmünde kararnamelerin Türkiye açısından önemi nedir? 15 Temmuz darbe girişiminin ardından nasıl bir işlevi oldu, onu sorarak başlayalım.
Öncelikle biz bu kanun hükmünde kararnameleri ve olağanüstü hali niçin çıkarttık? Buradan başlamak lazım. Tabii bizleri radyolara başında dinleyen bütün hem yurttaşlarımızı, vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum ve Cumhuriyetimizin 95. yılını kutlayarak sözlerime başlıyorum. 15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ terör örgütünün öncülüğünde ülkemize, vatanımıza, cumhuriyetimize, devletimize karşı darbe teşebbüsü adı altında büyük bir işgal girişimi başlatıldı. Bu daha önce de ülkemizde yaşanmış darbeler olmasına rağmen hiçbirine benzemeyen, doğrudan vatandaşa silah sıkan, vatandaşın üzerinden tankla geçerek onu ezip öldüren, özel hareket polislerinin üzerine bomba atıp onları yakarak, parçalayarak öldüren, tarihte ilk defa doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni bombalayan hain bir meşhum terör örgütüyle karşı karşıya kaldık. Ve bu örgüt de Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde onun halkımızı, milletimizi sokağa çağırması ve ölümüne sokağa çağırıp demokrasiye, vatana, milli iradeye sahip çıkın beyanı Sayın Başbakanımızın, hükümetimizin aynı dik ve kararlılıkla duruşu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, siyasi partilerimizin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ve Emniyet Teşkilatımızın içindeki yerli ve milli güçlerin hepsinin bir bütün halinde mücadelesi ve karşı koymasıyla o gün bu terör örgütünün teşebbüsünü durdurduk ve akamet uğradı, püskürttük. Tabii karşımızda büyük bir terör örgütüyle karşı karşıya kaldığımızda görmüştük. Bunun ön hareketlerini kısmen daha önce yaşadık. Ne zaman? 7 Şubat 2012 tarihindeki MİT krizinde yaşadık. Hı hı. Akabinde 28 Mayıs'ta başlayan, 2013'de ve Haziran ayında devam eden gezi olaylarıyla başladık. 17-25 Aralık 2013'teki FETÖ terör örgütünün yargı camiasındaki tetikçileri ve emniyetteki uzantılarının hükümete karşı kurduğu tuzak, darbe teşebbüsüyle yaşadık. Daha sonra Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndaki yaşanan bildirgi ve hükümete karşı öne sürdükleri o bildirgeyle yaşadık. 2014 seçimlerinde yani adım adım bu süreç geldi ve en sonunda tabii darbe teşebbüsüyle sonuçlandı. Bu süreçte Türkiye Cumhuriyeti Devleti gördü ki geçmişteki terör örgütlerine benzemeyen, Yargıtay'ın da söylediği gibi sui generis olan, gizliliğe önem veren, öncelikle devletin bütün kılcal damarlarına normal bir vatandaş gibi yerleşip daha sonra örgüt liderinden aldığı talimatla harekete geçen ve kendisi olmayan herkesi saf dışı yapan, uzun vadede devletin nizamını bir monarşiye benzer şekilde el koyup onların yönetimini alacak ve en son 15 Temmuz'da da cebir, şiddet ile insan öldürme dahil her türlü vahşeti yapan bir silahlı terör örgütüyle karşı karşıya kaldığımız görüldü. Bunların temizlenmesi gerekiyor. Tabii bu bir olağanüstü durum. Bütün dünya anayasalarında olağan yönetim sistemleri öngörüldüğü gibi olağanüstü yönetim sistemleri var. Bu bir ülkedeki kalkışma olur, savaş hali olur, büyük bir deprem olur, afet olur, kuraklık olur. Bunlarla ilgili hükümetlere, yönetim yürütme organlarına yetkiler verilmiştir. Bizim anayasamızın da 120. ve 121. maddesi geçmiş dönemde 122. maddedeki sıkı yönetim olağanüstü haller vardı. En son anayasa değişikliğiyle sıkı yönetimi kaldırdık. Olağanüstü hal rejiminde ülkedeki bu kalkışma görüldü ve buna bir ciddi tedbir almamız lazım. Efendim olağan yöntemle biz bunu çözemez miydik? Hayır, çözemezdik. Fransa'da Paris'te yaklaşık 10 kişi kadar öldürüldüğü bir terör olayı oldu. Bütün Fransa'da hemen olağanüstü hal ilan ettiler ve bizim terörle mücadele kanunumuzdan çok daha ağır kanunu geçirip ve bunu sürekli hale getirdiler.
Devamında aralıklarla
kabul ettiler ve ondan sonra da o olağanüstü hali olağan rejim haline getirdiler. O kadar ileri götürdüler ki Yargıtay'ı bile Adalet Bakanlığı'na bağladılar. Almanya'da Berlin'de oldu, Belçika'da Brüksel'de oldu. Hepsi o tedbirleri aldı. Bizim yaşadığımız Güneydoğu'daki PKK terör örgütü, Suriye'deki ve o civardaki DAEŞ terör örgütünün, içimizdeki FETÖ terör örgütünün, bu kadar büyük terör örgütünün, bu kadar büyük sayıdaki insan gücü, silah gücü ve bunların çok önemli bir kısmının devletin içine sızmış olması, kimin kim olduğunu bilmenin çok zor olduğu, 14 bin, 15 bin yargı mensubunun olup bunun yaklaşık 5 bininin FETÖ örgütüyle doğrudan veya kısmen dolaylı irtibatı olduğu bir süreçte asla bunları olağan bir rejimle çözemezsiniz. Durum olağanüstü olduğuna göre olağanüstü bir rejim yöntemi olan olağanüstü halle Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanındaki Bakanlar Kurulu 20 Temmuz günü bu kararı toplandı aldı. 21 Temmuz günü de bunu Türkiye Büyük Millet Meclisi ilan etti ve sonra uzatmalarla birlikte 2 yıllık sürenin sonucunda olağanüstü hal kaldırıldı. Olağanüstü halde 35 tane kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Hı hı. Bu kanun hükmünde kararnamelerle birlikte terör örgütleriyle irtibat olan veya Milli Güvenlik Kurulu'nca terör örgütleri oluşumu şeklinde kabul edilen yapıyla, oluşumla, grupla bağlantısı, mensubiyeti, ittisakı, irtibatı olduğuna karar verilenlerin hakkında memuriyetten veyahut da kamu görevinden çıkarma, onların ünvanlarını alma, rütbelerini alma, avukatlık lisansı, efendim polislik ünvanı, efendim pilotluk ünvanı, gemi adamlığı gibi belirli ünvanların ve yetkilerinin alınmasına karar verildi ve bunlar kamudan uzaklaştırıldı. Tabii hakim ve savcılarla ilgili Hakimler ve Savcılar Kurulu, Yüksek Yargı'da kendi organları, bunun dışındaki bütün kamu görevlileri Bakanlar Kurulu'nun çıkarmış olduğu kanun hükmünde kararnamelerin ekindeki listelerle mesleklerinden ihraç edildi. Tabii biz bir hukuk devletiyiz. Tarihte adaletiyle öne çıkmış, yüzyıllarca bu coğrafyada imparatorluklar kurmuş ve yüzlerce milleti değişik ırklardan, dinlerden insanları adaletle yönetmiş bir milletin fertleriyiz. İnsan hak ve hürriyetleri her türlü değerlendirmenin üzerindedir ve bu mutlak korunması gereken bir değerdir. Öyle olunca elbette ki bu işlemler yapılırken çok sayıda insanla ilgili işlem yaptığımızda hata yapma ihtimaliniz de var. Sonuçta bunları kamu görevlileri yapıyor, kamu görevlileri listeler oluşturuyor. Bunları Bakanlar Kurulu inceliyor ve Bakanlar Kurulu kararıyla KHK ekinde yayınlanıyor. O zaman hata yapılmış ise bir yöntem ve usul geliştirmemiz gerekir dedik. Ve 685 sayılı kanun hükmünde kararnamede de o zaman başbakanlığa bağlı olan, şimdi cumhurbaşkanlığına bağlı olağanüstü hal işlemleri inceleme komisyonunu kurduk.
Evet, komisyona geçmeden efendim muhalefetle çeşitli atışmalarınız oluyor, evet. Genel kurulda. Dün de siz konuştuğunuz sıralarda muhalefet sıralarından itirazlar geldi. Örneğin olağanüstü hal uygulamasının hukuksuz olduğu, hatta sivil darbeye dönüştüğü, bunun yanı sıra kanun hükmünde kararnamelerle ilgili sürecinde, evet, hukuka uygun işletilmediği gibi iddialar gündeme geldi.
Şimdi bu iddialar, siyasetçi, muhalefet her zaman söylüyor. Bunların denetleme yeri nedir? Bir, Anayasa Mahkemesi'dir. İki, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'dir. Hem Anayasa Mahkemesi hem Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu talepleri reddetti. Bu süreçte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tüm müracaatları hemen hemen reddetti. Hı hı. Dedi ki, Türkiye'de olağanüstü hali gerektirir, evet, bir şartlar mevcuttur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin almış olduğu bu kararlar hukuk devletine uygundur. Dünyadaki bütün insan hakları metinlerinin, Avrupa Uluslararası İnsan Hakları Mahkemesi, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi'nin hepsinin birinci maddesi yaşam hakkıdır. Evet. Yaşama hakkı. İnsanın yaşamından daha kıymetli hiçbir hak yoktur. Şimdi bu hakkı ortadan kaldıran, bu hakkı doğrudan yok eden bir terör örgütüyle mücadele etmekten daha doğru ne olabilir? Bütün yine uluslararası hukuk, insan hakları metinleri der ki, devletin bir bölgesinde kalkışma varsa o kalkışmaya katılanların bu kalkışma bastırırken ölebileceği kabul edilir. Bu bütün insan hakları sözleşmesinin birinci maddesinin ikinci fıkrası. Açık uluslararası metin. Dünyanın her yerinde bu böyledir. Siz devletinizi yıkmaya gelmiş, insanlarınızı öldürmeye gelmiş kişilere buyurun hoş geldiniz, iyi ki yaptınız mı diyecektiniz. Hiç kimse kusura bakmasın. Bizim vatandaşımızın ve devletimizin yaşama hakkından daha kıymetli bir şey yoktur. Bunların söylenenlerin hiçbirisi hem uluslararası hukukta hem uluslararası metinde hem de kabul edilmiş evrensel değerlerde yok. Az önce söyledim, Fransa, Almanya, Belçika'nın yaşamış olduğu milli güvenlik riski, terörle mücadelesi bizim %1'imiz bile değil. Onlar her türlü kararı alacaklar, müdahalede yapılacaklar, olağanüstü hale inanacaklar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti maazallah, Allah korusun, başımıza çok büyük felaketler gelip Suriye gibi, Irak gibi olduktan sonra mı olağanüstü hale ilan edeceğiz? Bize vatandaşlarımız ve ülkemiz en iyi şartlarda lazım. Müreffeh bir şekilde huzur içinde lazım. Bizim de sağlamaya çalıştığımız gayret budur. Bu gayret Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne de yapılan tüm müracaatları reddedilerek doğrulanmıştır. Yaptığımız işin doğru olduğuna da karar verilmiştir. Aksi olsaydı anayasaya bu metinler niçin konulsun? 1961 Anayasası'nda da, 1982 Anayasası'nda da, 61'de sıkı yönetim, sonra 12 Mart'tan sonra olağanüstü hal, 82 Anayasası'yla birlikte de olağanüstü hal geliyor. 1980'den sonra sıkı yönetimde olmuş, olağanüstü halde olmuş.
Evet, terör olaylarının terör orası yaşanmış. Belli bir bölgede
uygulandı. Şimdi Anavatan Partisi döneminde yanlış hatırlamıyorsam 40 civarında kanun hükmünde kararname çıkarıldı. Olağanüstü halle ilgili. Bunların ben anayasa değişikliği sürecinde tamamını taradım. 30 civarında kanun hükmünde kararname bugün bile hala yürürlükte. Şimdi 30 yıldır kanun hükmünde kararnameler yürürlükte. Geçen gün ben onu konuşurken CHP Grup Başkan Vekili işte efendim siz iş tüzüğü ihlal ettiniz. 30 günde görüşülmesi gerekiyordu. Bunlar görüşülmedi. 30 yıldır görüşülmeyenlere niçin konuşmuyorsunuz? Siz 1991, 20 Ekim 91 seçimlerinden 95 seçimlerine kadar doğru yol CHP iktidarında iktidardaydınız. 99'dan 2002'ye kadar da DSP olarak iktidardaydınız. Bu kanun hükmünde kararnameleri niçin kanunlaştırmadınız? Kendiniz yapmayacaksınız. AK Parti 13 Ekim'de süresi bitmiş. Bugün 31 Ekim. 20 gün sonra genel kurula getiriyoruz. Kanunlaştırıyoruz. Efendim niye 20 gün geciktiniz? Siz 20 değil 30 yıldır bu işlemleri yapmamışsınız, takip etmemişsiniz. Bakın biz yeni anayasada Cumhurbaşkanlığı'nın çıkarmış olduğu olağanüstü hal dönemindeki kanun hükmünde kararnameler eğer 3 ay içinde kanunlaştırılmazsa re'sen yürürlükten kalkıyor. Bu kadar net bir düzenleme getirdik. 30 yıldır kanunlaşmayan kanun hükmünde kararnameler duruyor yürürlükte. Biz ise 3 ay içinde kanunlaştırılmayan kararnameleri yürürlükten kaldıracağı bir hukuk sistemini getirdik. Hangisi vatandaşın lehine? Eğer bir sınırlama varsa birisi 3 ay içinde kanunlaşmadı. Meclis bunu kanuna çevirmediği zaman otomatik yürürlükten kalkıyor.
Evet.
Bu vesileyle FETÖ davalarını da sormak isteriz size. Siz duruşmaları da çok yakından takip eden isimlerden birisiniz. Bu davalar ne zaman tamamlanmış olacak? FETÖ ile mücadelede ne kadar yol alındı?
Tabii ona bir de ek yapalım efendim Tülin Hanım'ın sorusuna. OHAL komisyonundan bahsediyoruz. Evet. Oraya da çok sayıda başvuru gelmişti. Sonra,
evet.
İkisini bir arada değerlendirseniz seviniriz.
OHAL komisyonuna 131.922 başvuru olmuş. Bunun 125.678'i kamu görevinden ihraç, 3.483'ü rütbe alma, 2.761'de kurum ve kuruluşun kapatılması. Gazetelerden derneklere, vakıflara kadar. Bu komisyon 22 Mayıs 2017 tarihinde kuruldu. İlk kararını 22 Aralık 2017 tarihinde, yani yaklaşık bir yıl önce verdi. 17 Temmuz'da da başvurular başlamıştı. Bugün itibariyle 40 bin karar verdi. 125 bin müracaat var, 40 bin karar verdi. 2700 kabul, 37.300 red, 85 binde devam eden dosya var. Haftada 1200 karar veriyor. Yani ilk başta yaklaşık 20 kurumdan bir bilgi alma altyapısı oluşturuldu. Çok büyük bir internet ve yazılım altyapısı kuruldu. İlgili tüm kuruluşlardan doğrudan kurum bilgileri alıyor. Dolayısıyla çok hızlı, seri çalışsın diye bir büyük, devasa altyapı kuruldu. Bunun oluşturulması 250 tane hakim, savcı, müfettiş, uzmanın oraya getirilip onların çalışma sistemini alması ilk başta biraz daha sistem yavaş duruyordu ama daha sonra sağ olsunlar gerçekten arkadaşlar çok ciddi gayretle bunu artırdılar. Her gün yeni kararlar veriliyor ve inşallah doğruyla yanlışın ayırt edilmesi için olağanüstü hal komisyonu gayretle çalışıyor. Hukuk devleti demiştik. Komisyonun red kararlarına karşı da Ankara'daki açılan bu konuyla ilgili hakimler ve savcılar kurulunun oluşturduğu idare mahkemelerine dava açılabiliyor. Eğer kurul bir kişinin kararıyla ilgili red kararı verirse yargıya gitme imkanı da açıldı. Dün ben mecliste de söyledim. Şimdi iki tane örnek verdim. Biri kişi Baylok kullanmış. Aktif sene üye olmuş. Bankasya'ya 5 defa ayrı ayrı 2014'te FETÖ'nün beyanından sonra para yatırmış. Derneğine üye olmuş. efendim yardım kuruluşuna para yatırmış ve 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nden terör örgütü üyeliğine mahkum olmuş. 5 ayrı FETÖ'yle irtibat ve iltisakı tespit ediliyor. Bu kişi diyor ki efendim benim FETÖ'yle ilgim yok, geri ben kamu görevine döneyim. Yani kurul bunlarla da zaman kaybetmiş oluyor. Bir kişi Baylok iddiası ile ihraç edilmiş. Sonra bunun Morbey'in kapsamında kaldığı, Baylok olmadığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nda tespit edilmiş. Araştırmalar sonucunda herhangi bir irtibat, iltisak olmadığı görülmüş ve kabul kararıyla birlikte de memuriyetine geri dönmüş. Açıkta kaldığı sürelerin maaş ve özlük haklarını da almış. Dolayısıyla güçlü devlet adalete önem veren devlettir. Güçlü devlet vatandaşı bir haksızlığa uğradığını düşündüğü an yargı mercilerine, idari mercilerine müracaat edip bununla sonuç alabildiği veya sonuç almak için gayret sarf edilebilen devlettir. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz ve inşallah bunu sağlamaya da hep beraber devam edeceğiz.
Evet, söz yargıdan açılmışken efendim iki konuyu da ayrıca sormak isteriz. Bir tanesi Danıştay'ın öğrenci andı ile ilgili aldığı bir karar var. Çok tartışıldı. Evet. Bunun yanı sıra ikinci bir konuda af tartışmaları. AK Parti bu iki konuda önümüzdeki süreçte nasıl bir yol izleyecek?
FETÖ davalarına sonra döneceğiz o zaman. Danıştay bence anayasanın açık hükmüne aykırı olarak yerindelik denetimi yaparak, gerekçesini de okuduğum için söylüyorum, kendilerine göre bir anayasal üstü kuruluş felsefesi kavramları oluşturdu. Danıştay'ın böyle bir hakkı ve yetkisi yok. Danıştay burada bence hatalı bir değerlendirme de yaptı. Karar 3'e karşı 2 oyla çıktı. Yani 3 oy iptal yönünde, 1 oy red, 1 yolda değişik gerekçeyle yani idare bu tür fiili veya andı yeniden oluşturabilir, değişen şartlara göre yeniden düzenleyebilir şeklinde. Bu andımızı getiren kişi kim? O tarihteki Milli Eğitim Bakanı.
Evet.
Reşit Galip. Doktor Reşit Galip.
1933
yılında. En mühim özelliğine doktor olmasına rağmen İstiklal Mahkemesi üyesi olması ve Türkçe ezanı bu topraklarda 1400 yıldır okunan ezanı yasaklatıp Allahu Ekber nidalarını yasaklatıp Tanrı uludur, Tanrı uludur diye söyleten kişi. Türk ocaklarını kapatan kişi. Andımız kendi yazdığı bir metin ve önce çocuğuna okutup sonra da bütün çocuklarımıza zorunlu hale getirdiği bir metin. Ben Türk'üm, Türkmen çocuğuyum. Atalarım, bütün sicilimiz belir ki köklerimiz hep Türk ve Türkmen. Danışmentli Türkmenlerindeniz. Dolayısıyla Türk ve Türkmen olduğunu söylemekten hiçbir zaman çekinmeyen bir insanım. Ama ben diyorum ki ben öncelikle Müslümanım. Vefat ettiğimde, öldüğümde kabirde melekler bana öncelikle dinimi soracak. Irkımı sormayacak. Irkım çok önemli. Tarih boyunca şan ve şeref vermiş bir milletin mensubuyum. Hem İslam'ın sancaktarlığını yapmış, adaletle hükmetmiş, coğrafyasında bir milletin çocuğuyum. Ama ben Türkmen ve Türk çocuğu doğarken kendi tercihim değildi. Fakat inancım, yaşayışım, karakterim, ahlakım, hayata bakışım kendi tercihim. Kendi bireysel oluşturduğum bir unsur. Dolayısıyla ülkenin her yerinde birliği, beraberliği, farklı etnisitenin olduğu bir yerde bunu sıkıntısız korumam lazım. Efendim elbette ki oradaki Türk sadece bir etnik ırkı ifade etmiyor. Türkiye'deki 81 milyonu ifade ediyor. Bunda zerre kadar tereddüt etmiyorum. Bu doğru. Olması gereken de bu. Ancak bir kısım insanlar bundan farklı algılar çıkarıyor ve illa ben de farklı bir ırkım deme hissiyatını doğuruyor. Şimdi ben bugünlerde Osmanlı tarihini, Yılmaz Özturan'ın Osmanlı tarihini okuyorum. Bir kez daha okuyorum. Osmanlı 600 yıl bu topraklarda hükümranlık yapmış. Yaklaşık 300 yılı gerçek bir cihan devleti ve bütün cihana yön veren, ferman veren bir güce ulaşmış. Bunu sağlarken her dinden, her ırktan insana vezirlik vermiş, değişik görevler vermiş, ünvanlar vermiş. Valilikler, beylerbeylikleri vermiş, yönetim tarzlarını farklı farklı oluşturmuş ve o yapıyı korumuş. Bizim önümüzde tarih var, coğrafya var, medeniyetimiz var, alacağımız dersler var. Burada efendim sizi ne rahatsız ediyor? Beni bir şey rahatsız etmiyor. Ama benim vatandaşlarımın bir kısmını bir kısım şeyler rahatsız ediyor. O zaman ben ısrarla buna devam etmeyi doğru görmüyorum. 2013 yılında kaldırılmış. O günden bugüne kadar bir sıkıntı da görmemiş kimse. Efendim Türk'üm, doğruyum, çalışkanım dedik. Ne doğru ne çalışkan insan yetiştiremedikten sonra çok da bunun bir farkı, faydası olmuyor. Biz Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi İstiklal Marşı'nı her okuyuşumda benim bütün tüylerim diken diken oluyor. Hissediyorum, ruhumla hissediyorum, kalbimle hissediyorum. Ve Mehmet Akif bunu benden duyunuz. Evet, ben ki bir Arnavut'um ama bu yurdum, benim memleketim, benim milletim diyor. İşte o Türk de olsa, Kürt de olsa, Laz da olsa, Alevi de olsa, Sünni de olsa bu benim ülkemi dedirten metinleri sağlamak bizim yöneticiler olarak amacımız, arzumuz olmalı ki fazla problemi çıkaracak konulardan uzaklaşalım. Danıştay'ın bu hatalı kararının kendi hukuk sistemi içinde çözüleceğini düşünüyorum.
Evet, af konusunda bir af yolda mı efendim? Var mı böyle bir plan? Çünkü çok tartışılıyor.
Sayın Cumhurbaşkanımız şöyle, Sayın Cumhurbaşkanımız o konuda net tavrını söyledi. Ben arkadaşlarıma çalışma yapmaları konusunda talimat verdim dedi. Af'dan daha ziyade Sayın Adalet Bakanımızın geçen gün açıklamasında acaba şartlı tahliyelerle ilgili, iyi hali olanlarla ilgili bir değerlendirme yapılır mı gibi bir çalışma yapıldığını Sayın Adalet Bakanımız söyledi. Af konusu çok hassas bir konudur. Cezaevinde olan, ben 25 yıl avukatlık yaptım. Çok cezaevine gittim. Cezaevindeki psikolojiyi bilen bir insanım. Af kelimesi konuşulduğu an cezaevindeki mahkumlar, tutuklular valizlerini toplar, hazır beklerler. İçerideki psikolojiyi bozulur. Dışarıda onların bekleyenleri, ailesi, akrabası, bu suçun mağdurları hepsinin birden gerginlik başlar. O nedenle bu konunun çok konuşulmasını doğru bulmayan devletin bir değerlendirme yapacaksa o değerlendirmeyi hızlı bir şekilde yaptıktan sonra hızlı karar vererek olumlu ve olumsuz sonuçlanması gerektiğine inananlardanım. Evet. Mesleki tecrübe olarak bunu söylüyorum.
FETÖ davaları.
FETÖ davana geldiğimizde. Evet. Şimdi efendim Sayın Adalet Bakanımızın da söylediği, bizim de takip ettiğimize göre Türkiye'de darbeyle ilgili 287 ceza davası açıldı. Bunun 207'si bugün itibariyle ilk derece mahkemelerinde karar verildi. Bir kısmı istinaftan da geçti. Yargıtay'da olanlar var. Yargıtay'ın bu terör örgütüyle ilgili onadığı kararlar var. Geçen yaklaşık bir ay kadar oldu. Ben Akıncı davasına girdim. Orada müdahil sıfatıyla beyanda da bulunduk. Davaları takip ediyoruz. İki gruba ayırmamız lazım FETÖ davaları. Bir, darbe ve terör örgütü yöneticiliği, iki terör örgütü üyeliği. Terör örgütü üyeliği ile ilgili soruşturma ve dava sayısı 200 bin civarında. Bunun artısı var, eksisi var ve soruşturma olma ihtimali olanlar var. Takipsizlik kararı verilenler var. Yaklaşık 19 bin kişi yakalamalı kaçak olarak şu anda ifadeleri alınıp davaları yürümüyor. Onların bir kısmının yurt dışına, çok önemli bir kısmının yurt dışına kaçtığını, bir kısmında belki sahte kimlikli vesaire ara ara yakalanlara gördüğümüze göre yurt içinde saklandıklarını görüyoruz. Terör örgütü üyeliğinden kişinin durumuna göre 6 yıl 3 aydan 10, 12 ile 15 yıla kadar cezalar veriliyor. Ciddi pişmanlığı olanlarda bu 3 yıl, 2 yıl verilen çok az sayıda da gerçekten soruşturma yapılmadan, hakkında bir soruşturmadan gidip de ben geçmişte bu terör örgütüyle irtibatlı idim deyip örgüt hakkında ayrıntılı bilgi verip pişmanlığını gerçek manada ispat edenler az, çok çok az sayıda kişi hakkında da takipsizlik veya beraat kararları verildiği vaki. Benim buradan bütün vatandaşlarımıza şu çağrıda bulunuyorum. Bu FETÖ terör örgütü muhafazakar, milliyetçi, inançlı ailelerin hemen hemen her birinin kenarından bir çocuğunu, bir oğlunu, kızını, damadını, gelinini, kardeşini birisine bir şekilde bulaştı. Bir şekilde onlarla irtibat kurdu. Maalesef çok geniş bir kitleye zarar verdi. Bu terör, hepimize, bu ülkemize zarar veren FETÖ terör örgütünü ve bu terör örgütünün başı, ben ona öyle diyorum, Kardinal Papaz'a hepimiz vatan ve millet adına, din adına düşman olmak, bu kişiyle ilgili mücadele etmek hepimizin görevi. Çünkü bu insanın hiçbir kutsalı yok. İnsanları öldürebiliyor, ülkemizin bölünmesine, işgal edilmesine, her türlü kötü faciaların yaşanmasına sebebiyet verecek bir kişi. Bu kişinin insanları hipnoz ettiği, insanların duygularına hitap ederek akli melekelerini adeta yok ettiği ve onları birer robota dönüştürdüğü yaşayarak gördük. Normal hayatta çok beyefendi, temiz, hanımefendi, aklı başında iyi bir iş, meslek sahibi olan insanın FETÖ terör örgütünden ve onun yöneticilerinden emir ve talimat aldığında, adeta beynindeki cibe merkezden bir mesaj geldiğinde bir robota dönüştüğünü bu süreçte de yaşayarak gördük. İşte bu örgütten ceza alan, bu örgütte irtibat alan herkesi örgütten pişman olmaya, örgütten ayırmaya, yeniden düzgün bir vatandaş olmak için bir başlangıç yapmaya davet ediyorum. Bu örgütle bir sorunun olmadığını, bu örgütün bütün işinin gücünün yalan olduğunu, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı işte efendim sürekli rüyalarında gördüğünü, onlara yön verdiğinin söylemeleri tümüyle yalandır. Peygamber Efendimiz'in rüyasında gören çok sınırlı sayıda insan olur. Bizim inancımız, benim bildiğim, yaşadığım, öğrendiğim büyüklerimden, hocalarımdan, bunu da insanlar söylemezler. Bu bir, çünkü büyük bir manevi nimettir, bu bir sırdır. Bunu da söylemezler. Kim ki bunu söylüyor ve bununla birilerini aldatmaya çalışıyorsa, en büyük yalancı, en büyük din tüccarı, en büyük sahtekar o kişidir. Bu kişinin bu sözüne asla itibar edilmez. Bizim inancımızda istişarenin olduğu yerde istihareye, rüyaya yer yoktur. Konuşarak, anlaşarak, işin sahipleriyle fikir teatisi yaparak karar verilecek bir yerde ne rüyaya ne istihareye yer yoktur. Bu örgütten, bu hipnoz yapan terör örgütünden ve bunun liderinden bütün vatandaşlarımızın akrabalarını, kardeşlerini, eşini, dostunu uzak tutmasını istirham ediyorum.
Evet.
Bunun sonu yok. Dünyada gidiş hapishane, ahirette gidiş cehennem. Ya bu yol çıkmaz yol.
Evet. Peki efendim, rüyalardan gerçeğe dönelim o zaman. Rüya olarak nitelendirilen bir proje gerçeğe dönüştü ve 3. Havalimanı, evet, İstanbul Havalimanı adıyla hizmete açıldı pazartesi günü. Gerçekten büyük bir proje.
Evet.
Almanya'da yaşayan vatandaşlarımız çok iyi bilecek. Yıllarca Berlin Havalimanı'nın tamamlanamayacağı konuşuluyor. Türkiye'de 42 ayda tamamlanan bir, daha doğrusu ilk etapı bitirilen bir havalimanından bahsediyoruz. Böyle bir dönemde ne anlam ifade ediyor
sizce? Şimdi efendim, büyük liderler hayalleri büyük olan insanlardır. Hayal etmeyendiğiniz hiçbir şeyde başarılamazsınız. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten çok büyük bir lider. Ve inanılmaz büyük hayalleri oldu. Bugün yaptığı her iş, mesela ne dedi? 15 bin kilometre duble yol dedi. Şu anda 25 bin kilometreye geçtik. Evet. 500 bin TOKİ konutu dedi. 1 milyon TOKİ konutuna vardık. Şehir hastaneleri dedi. Dünyanın en iyi hastanelerini yaptık.
Ki yakında Bilkent'te Ankara'da açılacak.
Hı hı. Havaalanı dedi. Dünyanın en büyük havaalanını açtık. Metrolar dedi. Hızlı trenler dedi. Marmaraylar dedi. Tüp geçitler, alt geçitler, üst geçitler, tüneller dedi. Ovid tüneli dedi. Efendim, bizden önceki onlarca iktidarın yapamadığı Bolu Dağı, patates deposu olarak düşünülen Bolu Dağı'nı bile açıp devasa eserleri Sayın Cumhurbaşkanımız kazandırdı. Sayın Cumhurbaşkanımız gerçekten hayali çok büyük bir lider ve bu hayallerin de her birini gerçekleştirmek için son derece realist bir şekilde takipçi bir lider hayalini oluşturuyor, projelendiriyor ve bu projeyi de sıkı bir şekilde takip ederek sonuçlandırıyor. havaalanı yapılan yer neydi? Maden ocakları. Evet. Ve fevkalade kötü alanlardı, bataklıklardı. Oralar doluşturuldu. Zannediyorum 700 milyon metrekare dolgu oluşturulmuş. İşte binlerce kamyon toprak çekildi. Onlar taşındı. İnsanlar çalıştı ve devasa bir eser ortaya konuldu. Ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yatırımı, özel sektörün yaptığı bu devasa yatırımı büyük bir gururla ve büyük bir onurla açtık. Buna tabii karşı çıkan CHP o zaman Danıştay'a müracaat etmişti. Memleketteki her hayırlı iş için ya Danıştay'a ya Anayasa Mahkemesi'ne müracaat ederler. Sonra da ilk önce kendileri kullanır. Ben Çukurambar'da oturuyorum. Bizim balkondan baktığınızda ODTÜ yolu görülüyor. ODTÜ yolu günün her saatinde inanılmaz derece çalışıyor. En çok eleştiren CHP'liler en çok orayı kullanıyorlar. Neyi eleştiriyorlarsa tersini yapıyorlar. Marmaray'dan geçmeyeceklerdi. Oradan da geçiyor. Evet geçsinler. Fevkalade güzel. Hizmeti insana yapılan hizmetten daha kıymetli bir şey yok. Biz bu havalanı yaptığımızda dünyanın 350 noktasına buradan ulaşılacak. Evet. Doğrudan birçok artık Frankfurt, Dubai veyahut da Londra'daki kullanılan havalanı yerlerine burasını kullanacak.
66 şehre doğrudan bağlantı var. 350 noktayla da irtibatlarda
çalışacak. Bu büyük bir nimet. Buraya gelen her uçak Türkiye'ye gelecek. İnsanlar Türkiye'ye döviz bırakacak. Yeni yeni sektörler oluşacak. Havacılıkla ilgili. İlk başta doğrudan 225 bin kişi dedi Sayın Cumhurbaşkanımız. Sonra bu artarak çalışacak, evet, insanlara istihdam oluşturacak.
İnanılmaz bir rakam.
Bunlar çok büyük rakamlar. Bizim genç nüfusumuz var. Bu genç nüfusumuza iş vermek durumundayız. İşte bu o kötü alan, boş alanı oluşturup etap etap genişlemeye ihtiyaç arttıkça genişleyerek yeni verimli hale gelmeye sağlanacak bir büyük alanı oluşturmak. Bu bir irade, bu bir hayal, bu bir büyük liderlik. Bu açıdan da Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Millet adına yaptığı bu büyük dev eserlerden dolayı.
İstanbul bir başka tarihi zirveye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya, Almanya ve Fransa liderleriyle Suriye'deki gelişmeleri masaya yatırdı ve oradan da son derece önemli kararlar çıktı. Bu zirvenin Türkiye açısından önemi neydi? Bu değerlendirmelerin yansımalarını biz ne zaman göreceğiz?
Zaten ben gördüğümüz kanaatindeyim. Neden gördüğümüz kanaatindeyim? Suriye'de geçmişe göre daha bir sakinlik var. En azından oradaki Suriyeli vatandaşlar rejim güçleri tarafından öldürülmüyor. Çok daha az bombalama, daha az güvenli alan her gün biraz daha artıyor. Türkiye'deki Suriyelilerin beldelerine, memleketlerine dönmeleri artıyor ve bu bizim için bölgesel güvenlik, milli güvenlik için, uluslararası barış için çok önemli kararlar. Bir, biz büyük bir devlet olarak bu coğrafyadaki diğer büyük devletleri davet ettik ve onlarla beraber önce Rusya'da İdlib'le ilgili mutabakat, şimdi de İstanbul'daki genel mutabakatı sağladık. Bugün dört ülkeydi. Önce İran Rusya'yla beraberdi. Tabii Amerika'yla da bir tarafta sürekli görüşüyoruz. Dün Sayın Milli Savunma Bakanımız açıkladı. Membiş'teki Amerikan askerleriyle müşterek beraber kontrollerde başlayacak, çalışmalar da bitti diye. Dünyanın her ülkesiyle görüşüp bu coğrafyadaki bizim tezlerimiz, bakın bu kısmı çok önemli, bizim tezlerimiz uygulanıyor. Amerika ve İngiltere, Rusya ilk başta hepsi güvenli bölgeye karşıydı. Ama bugün geldik, hepsi Türkiye'nin tezinin doğru olduğunu ve bu tezin desteklenmesi gerektiğine karar verdiler.
Keşke başta yapsalar.
Başta yapsalar. Bu kadar yaşamasaydı. İnsan ölmese, yaralanmasa, ülkesinden başka yerlere göçmeseydi. Bu bizim güvenirliğimizi, itibarımızı, büyük devlet olduğumuzu, dünyanın beşten büyük olduğunu, bu coğrafyada Türkiye'ye rağmen hiç kimsenin terör örgütlerini kullanarak doğrudan ve dolaylı bir sonuç alamayacağını göstermesinden son derece önemli. İnşallah bunlar da devam edecek diye düşünüyorum.
Evet, süremizin son kısmına geldik efendim. Biraz da dilerseniz iç siyasete dönelim. Yerel seçimlere 5 aylık bir zaman kaldı. Türkiye ona hazırlanıyor. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da şüphesiz bu gelişmeleri yakından takip ediyor. Evet. Vatandaşlarımız 31 Mart'ta yapılması öngörülen yerel seçimlere hangi gözle bakmalı? Bu seçimlerin önemi nedir?
Bu seçimler Sayın Cumhurbaşkanımızın Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtikten sonra yeni sistemdeki ilk yerel seçimlerdir. Evet. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızı yönetim organının sahibi olarak seçtik. Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni bir döneme girdi. Yasama ve yürütme birbirinden ayrıldı. Şimdi yürütme organının yerindeki yöneticisi olan belediye başkanlarını seçeceğiz. O belediye başkanları ki doğrudan halkımıza hizmet eden, yolunu yapan, suyunu getiren, kanalizasyonunu yapan, çevre temizliğini sağlayan, çöplerini alan, yeşil alanlarını oluşturan, şehrin bütün yerel ihtiyaçlarını karşılayan, şehrin emin olan belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Bu konuyla ilgili de AK Parti belediyecilikten iktidara gelmiş bir parti. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'ndaki başarısı ve diğer belediye başkanlarımızın, kurucu kadromuzun önemli bir kısmının belediyelerdeki başarısıyla birlikte AK Parti merkezi başarıya oturdu ve bunu inşallah beraberce devam ettirmeyi arz ediyoruz. Merkezin ve yerelin aynı hedefe doğru güçlü bir şekilde çalışmaya devam etmesi ve Cumhurbaşkanımıza vermiş olduğu 24 Haziran'daki güçlü desteğin yerelde de devam etmesini ve bu amaca uygun bir seçim olacağını düşünüyorum inşallah.
Sayın Özkaya, programımızın sonuna geldik. Son olarak başta yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız olmak üzere sesimize kulak veren dinleyenlerimize neler söylemek istersiniz?
Tabii şuna güvensinler. Türkiye büyük bir devlet. Türkiye tarihi gelenekleri, kökleri olan, binlerce yıllık devlet geleneği olan, imparatorluklar, onlarca devlet, belki yüzlerce beylik kurmuş, tarihin her döneminde medeniyet oluşturmuş büyük bir millet, büyük bir devlet. Dönemsel olarak sıkıntılar yaşayabiliriz, problemler yaşayabiliriz, bazen ekonomik olarak bir sıkıntıyla karşı karşıya kalabiliriz. Biz ülkemize, liderimize, kendimize güvendiğimizde bu sorunların hepsini aşabilecek güçteyiz. Demokratik deneyimleri, demokratik süreçlerdeki olgunluklarını yaşayan bir milletiz. Bakın bizim anayasal değişim ve dönüşümüz dünyanın çok az ülkesinde bu kadar az sancıyla yapılabilmiştir. Dünyanın birçok ülkesinde benzer anayasal değişikliklerinden sonra çok büyük olaylar ve çok büyük sıkıntılar yaşanmıştır. Bu açıdan Türkiye gerçekten tarihi gelenekleri, örfü, adeti, devlet geleneği olan bir ülke. Şimdi bu süreci Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde belediye seçimlerini de beraberce yaşayıp ondan sonraki 5 yıllık süreçte bir seçim yapmadan hızlı bir yönetim tarzıyla daha fazla kalkınma, daha fazla refah, daha fazla insan hakları, daha fazla demokrasi, daha fazla iş ve istihdam, daha fazla eğitim, daha fazla sağlık, bunlar hep beraber yaşayacağız. Bugün ben iddiayla söylüyorum, Türkiye'deki sağlık tesislerinin kalitesi, sağlığa ulaşma ve sağlığın bedava veyahut da istinalelerde çok az ücretle alındığı dünyanın hiçbir ülkesi yok. Evet. Hiçbir ülkesi yok. Yani ben bu süreçte hastanelere de sık sık gidiyorum, orada da görüyorum. İnsanlarımız sürekli dua ediyor. Bu bizdeki kalite ve cihazlardaki gelişim, teknoloji kullanımı fevkalade iyi. Doktorlarımız çok gayretli.
Bunu söylemişken hızlı tren Afyonkarahisar'a gidecek mi sorusu hep merak edilen bir konu. Bir cümleyle de onu alalım.
Afyonkarahisar'a inşallah 2019'un sonu itibariyle hızlı trenini götüreceğiz ve Ankara'dan Afyonkarahisar'a, İstanbul'dan Afyonkarahisar'a, Konya'dan Afyonkarahisar'a, bir sonraki adım İzmir'den Afyonkarahisar'a, Sivas'tan Afyonkarahisar'a, bütün yurttaşlarımız, hemşehrilerimiz, vatandaşlarımız gezmeye, Afyon'un lezzetini tatmaya, Afyon'un ekmekli kadayıfını yemeye, kaymaklı kadayıfını yemeye gelecekler. Bütün lezzetini, termalini orada yararlanacaklar ve inşallah yeni Türkiye'nin en büyük termal şehrini kurmak için 750 bin metrekare alan içinde büyük bir termal şehir kurmaya gayret sarf ediyoruz. Projelerini yaptık. işte onun uygulama projeleri ve akabinde finansman yöntemiyle ilgili çalışmaları yapıyoruz. İnşallah onu yaptığımızda hemen üniversitemizin karşısında oteller bölgesimizde devasa bir projeyi vatandaşlarımıza sunma gayretindeyiz. Bolvadin'deki alkolit fabrikamızdan ilaç üretimi konusunda ciddi bir gayret sarf ediyoruz. İnşallah onu da yaptığımızda çiftçilerimizin ürettiği haşhaşın daha geniş alanda girmesi ve buradan elde edilen morfinin ilaç sanayinde son tüketim olarak kullanılmasıyla ilgili gayretlerimiz var. Ümit ediyorum onu da sonuçlandıracağız. Ve Afyonkarahisar hem tarımın, hem hayvancılığın, hem turizmin, mermerin, tarihin, lezzetin başkenti olan bir bölgede biz de hemşehrilerimize beraber güzel hizmetler yapmaya devam edeceğiz.
İnşallah. Çok İnşallah. Teşekkür ederim.
Çok teşekkür ediyoruz katkılarınızdan dolayı. Sevgili dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Program konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyonu Başkan Vekili ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Avukat Ali Özkaya'ydı. Haftaya tekrar görüşmek umuduyla hoşçakalın. Meclis gündemi.